Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da sizlerle beraberiz. +90 312 463 34 19, +463 34 21 telefon numaralarımız, degerliturkiye@trt.net.tr'de elektronik posta adresimiz. Sayın dinleyicilerimiz, dört mevsimin en güzelinin yaşandığı, farklı iklim ve coğrafi koşullara sahip ülkemizde koruma altında 43 milli park bulunuyor. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün biyolojik çeşitliliğin korunması adına çok değerli bir hazine olan Türkiye'nin milli parklarını konuşacağız. Konuğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Yusuf Kandazoğlu. Hoş geldiniz efendim
yayınımıza. Hoş bulduk Burcu Hanım. Ben de değerli dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Efendim, milli park nedir? Öncelikle böyle başlayalım dilerseniz. Milli park bünyesinde ne gibi alanlar vardır?
Milli park deyince önce tanımından gidelim. 2883 sayılı Milli Parklar Kanunu, milli parkları şu şekilde tanımlıyor. Tabii ve kültürel kaynak değerlerine sahip ulusal ve uluslararası korunması gereken kültürel, doğal yapılar içerisinde barındıran ve biyoçeşitlilik açısından da zengin yerleri kastediyor. Bununla ilgili de ilk olarak 1956 yılında çıkan Milli Parklar Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu'nda milli parklar tanımlanıyor. 25. maddesiyle ve ilki de 1958 yılında Yozgat Çamlı Milli Parkı olarak ilan ediliyor.
İlk
milli parkımız Yozgat Çamlı Milli Parkı. O günden bugüne 44 tane milli parkı ilan ettik. En son milli parkımızda tarihi değeri, Türkiye'nin kurtuluşunda çok önemli rol alan İstiklal Yolu Milli Parkımız, Kastamonu İnebolu'dan başlayıp Ankara'ya kadar gelen bir hat üzerinde ilan ettiğimiz milli park.
Evet, sadece yeşillik alanlar değil, hani aklımıza ilk önce yeşillik alanlar geliyor milli park deyince. Aynı zamanda tarihi geçmişimizden izler taşıyan yerlerde milli park ilan edilebiliyor.
Evet, yani doğal kaynak değeri bulunan her yerde, bunun yanı sıra kültürel kaynak değeri, tarihi değerleri de barındıran yerleri yaptığımız çalışmalarda milli park olarak ilan edebiliyoruz. Örneklemeye geçecek olursak, İlk tarihi milli parkımız Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ydı. Şimdi Kültür Turizm Bakanlığımızda alan başkanlığı şekliyle yönetiliyor. Bunun haricinde Başkomutanlık Tarihi Milli Parkımız var. Afyon'da Büyük Savaş'ın cereyan ettiği. Hemen Ankara'da bulunan Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, KOP savunmasının yapıldığı Ruslara karşı Erzurum ve Bayburt arasında bulunan KOP Dağı Müdafası Milli Parkı, Nene Hatun Milli Parkı, Tarihi Milli Parkı, yanı sıra arkeolojik değere, Anadolu'nun gerçek değerlerine sahip olan Göreme Tarihi Milli Parkı içerisinde Kapadokya'yı bulunduran, yine Hititlerin başkentliğini yapmış Bozüyük Çorum'da bulunan Tarihi Milli Parkımız. Bunun yanı sıra da çok güzel değerleri barındıran Kaçkar Dağları Milli Parkı, Nemrut Dağı Milli Parkı, Ağrı Dağı Milli Parkı gibi 44 adet milli parkımız mevcut.
Evet, Türkiye'de durumumuz bu şekilde. Peki dünyada merak ediyorum, milli park kavramı nasıl ortaya çıkmış? Türkiye'de bu kavram ilk ne zaman kullanılmış?
Dünyada endüstrinin gelişmesiyle beraber insanların doğal kaynaklardan istifade etmek ve doğal kaynakları geleceğe bırakabilmek için, gerçek sahipleri geleceğimiz çocuklarımıza bırakabilmek için ilk olarak Amerika'da başlıyor. Hı hı. Bu kavram 1800'lü yılların ortasından sonra gittikçe gelişen bir kavram çalışmayla Yellowstone Milli Parkı ilan ediliyor. Bundan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde milli park çalışmaları devam ediyor. Aslında yıllardır korunan alanlar statülü korunmaya başlaması Türkiye'de de 1956'da biraz önce bahsettiğim gibi kanuna milli parkların da ilave edilmesiyle Türkiye'de de bu kavram gerçekleşiyor. Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile başladığımız bu serüvende bugün 44 tane milli parkımız mevcut.
Evet. Peki milli park bünyesinde ne gibi alanlar vardır?
Yine bizim kanunumuzun bize verdiği çerçevede milli parkın haricinde 4 tane kategorimiz var. Hı hı. Milli park en büyük kategoriyi ifade eden tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları. Milli parklar kaynak değerlerinin en güzel görüldüğü, uluslararası nitelikte korunmaya değer olduğu ve en az 1000 hektar yani 10 bin dönümden oluşan alanları ihtiva ediyor. Tabiat parklarımız ulusal düzeyde korunmaya değer olduğunu belirlediğimiz ve içerisinde daha çok insanların rekreatif ihtiyaçlarının karşılanacağı doğal güzellikteki alanlar. Tabiat anıtlarımız ise tabii oluşum itibariyle emsallerinden farklı özellikler bulunduran, mesela Bitlis ilimizde bulunan Nemrut kalderası, dünyanın en büyük krater açıklığı bulunan ve kaldera gölü bulunan üçüncü göl, bu emsallerinden çok farklı bir tabiat anıtı. Hemen yanımızda Düzce ilimizde Samandere Şelalesi, ki gerçekten mutlaka ziyaret edilip görülmesi gereken bir yer. Bu tip alanlarımızda tabiat anıtı, bu alanların büyüklüğü 1 hektardan 10 bin hektar, 20 bin hektara kadar değişebilecek şekilde olabiliyor. Bir de tabiatı koruma alanlarımız var ki bunlar estetik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sadece bilimsel amaçlı olarak kullandığımız, bunun haricinde herhangi bir faaliyete izin vermediğimiz alanlar. İşte bunlardan bir tanesi Çığlıkara Tabiat Koruma Alanı, Burdur ilimizde yer alıyor. Türkiye'nin en güzel sedir ormanlarının, en yaşlı sedir ormanlarının
bulunduğu bir yer. Çok da güzel kokar sedirler,
evet,
değil mi?
Evet, çok güzel kokar. Yine Samsun'da bir sulak alanımız var. Hakeza, o da en önemli tabiat koruma alanlarımızdan bir tanesi. Ve bütün Avrupa'da nam salmış olan doğal yaşlı ormanları içerisinde bulunduran Gümüşhane'de örümcek ormanlarımız, tabiat koruma alanları olarak toplam 40 tane bu şekilde alanımız var.
Neden örümcek ormanı denmiş? Örümceklerin yaşam alanı mı acaba orman?
Biraz yok. Türkiye'nin en güzel ormanları herhalde yöresel olarak insanlarımızı o şekilde tanımlamışlar.
Evet.
Yani örümcekten ziyade çok yoğun bir orman örtüsünün bulunması, hepsinin birbirine böyle girift hale gelmesi ormanın belki böyle bir tanıma neden olmuş.
Evet, çoğundan haberimiz yok aslında. Gidip görmek lazım en kısa zamanda.
Evet, bekliyoruz.
Evet, milli parklar peki neden önemlidir bu kadar? Bölgenin endemik bitkileri vardır, faunası vardır, değil mi? Bu açıdan da önemli, değil mi?
Yani şöyle söyleyeyim. Üçüncü olarak ilan ettiğimiz, yine 1959 yılında ilan edilen Soğuk Su Milli Parkı. Hemen Ankara'mızda, yanı başımızda bulunan. Avrupa'nın en büyük kanatlı kuşu kara akbabanın üreme ve yaşama alanı. Bu bakımdan en önemli kaynak değeri bu ki gittiğiniz zaman da kapı girişi kara akbabanın bir görseliyle karşılıyor sizi. Yine burada fosil orman var. Fosil ormandan kastımız şu, taşlaşmış bir ormanımız var. Gittiğiniz zaman kayaçların milyonlarca yıl öncesinden taşlaştığı, fosilleştiği bir ormanla karşılaşıyorsunuz. Bu dünyada çok az yerde bulunan bir kaynak değeri.
Tam olarak anlayamadım. Ormanlar, ağaçlar olduğu gibi fosilleşmiş,
evet,
durumda, değil,
evet,
mi? Yine ağaç görünümünde.
Evet.
Çok güzel.
Yani tabii bunların boyları artık 10 metre, 20 metre değil, 1 metre, 1,5 metre, 2 hı-hı, metre, 60 santim. Ama bunların hepsi birer fosil, hı-hı, ve bunlar ağaç fosili. Taşlaşmış. Biz fosil orman diyoruz. Bunu bu şekilde tanımlıyoruz.
Evet. Peki dünyada milli park uygulamaları nasıldır? Dünyaya baktığımızda, bir de kendi ülkemize baktığımızda kendi ülkemizi nasıl değerlendiririz?
Bütün dünya aslında korumacılıkta IUCN dediğimiz Dünya Koruma Birliği'nin getirdiği statülere uygun koruma faaliyetleri yürütüyor. Biz de buna uygun koruma alanlarımızı belirliyoruz ve IUCN kriterlerine uygun da çalışıyoruz. IUCN'in Türkiye temsilciliğini de genel müdürlüğümüz yapıyor.
Hı hı.
Bu kategorilerin içerisinde bir veya birden fazla ekosistemi içerisinde bulunduran ekolojik bütünlüğün bugün ve gelecek nesiller için korumak, doğal çevrenin işgalini ve sömürülmesini engellemek ve çevreye uyumlu çevrenin biçimde bilim, eğitim, rekreasyon ve ziyaretçi aktivitelerin gelişimini tesis etmek amaçlar için kullanılıyor. Dünyanın tamamında bu şekilde bir kullanım var. Biz de aynı şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Ziyaretçilerimizi milli parklara gelmelerini, korunan alanlarımızı ziyaret etmelerini, burada bulunan kaynak değerlerimizi görmelerini ve bunları niçin koruduğumuzu öğrenmelerini arzu ediyoruz. Bütün dünyanın uyguladığı sistem bu. Tabii geldikleri zaman ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli sosyal tesisleri içerisine koymaya gayret ediyoruz. İçlerinde yürüyüş parklarını, gözetleme alanlarını yahut dinlenip istirahat edebilecekleri çeşitli alanlar oluşturuyoruz.
Evet, içinde seyir terasları, orman köşkleri var. Bunun gibi başka örnekler de var mıdır?
Evet, milli parklarımızda, tabiat parklarımızda hepsinde olmamak şartıyla uygun olanlarda krevleri oluşturuyoruz. İnsanlarımız doğada bir gece, iki gece geçirsinler, tabiatın sesini dinlesinler. Bize ne diyor? Karanlıkta yıldızları seyretsinler dışarıya çıkıp. Gökyüzü bize ne anlatıyor? Ve ağaçlardan gelen sesi, rüzgarın sesini, kuşların sesini, böceklerin sesini dinlesinler. Gerçekten tabiattan iç içe olsunlar. Seyir teraslarımızdan manzarayı görsünler. O doğal yapının içerisinde kendilerini hayal etsinler istiyoruz. Yanı sıra geldikleri yerlerde ne var? Burayı nasıl bileceğiz diye ziyaretçi tanıtım merkezlerimiz var, tabiat eğitim merkezlerimiz var ki bu özellikle çocuklarımız için çok önemli. Her birini getiriyoruz, alanımızda misafir ediyoruz. Niçin koruyoruz'u çocuklarımıza anlatıyoruz. Çünkü çocuklar gelecek. Çocuklar bu doğruları diğer geleceğe aktarmak için bizim için bir araç, vasıta. Gerçekten de çok olumlu cevaplar alıyoruz. Hem öğretmenlerinden hem kendilerinden ve çok değişik fikirler getirebiliyorlar bize. Bunu yapıyoruz. Günübirlik kullanım alanları oluşturuyoruz. Gelen misafirlerimizin rekreatif ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kimi yerde mangallar oluşturuyoruz ki bundaki hedefimiz biliyorsunuz insanımız tabiata çıktığı zaman bir mangal keyfi yapmak istiyor. Ama her yerde ateş yakmaz. Her yerde ateş yakarsa ormanlarımız maalesef yanmak için çok büyük bir tehdit altında kalıyor. Bunu önlemek için kontrollü alanlarda biz bu yangınları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Yine buna yönelik sosyal donatılar, işte tuvalet ihtiyacını gidermek için tuvaletler, mescit gibi kır lokantası veya kır kahvesi gibi alanlar oluşturuyoruz.
Bu alanlarda anladığım kadarıyla yerleşim yerleri de var. Çünkü bu çok geniş bir alan. Kaç hektarlık demiştiniz?
En az 1000 hektar.
En az bin hektarlık. Çok geniş alanlar. Bu alanlarda muhakkak yerleşim yerleri de vardır diye düşünüyorum. Yerleşim yerleri kurulabilir mi?
Biz milli parklarımız içerisinde bir yerleşim yeri, köy yeri oluşturma gibi bir hedefimiz yok. Ancak oluşturduğumuz biraz önce de dediğim gibi çadırlı kamp alanı, karavanlı kamp alanı yahut kır evleri alanları gibi konaklamaya yönelik tesisler yapıyoruz. Bunlardan da insanlarımız istifade etmesini sağlıyoruz.
Vatandaşlarımız o zaman bu bölgede ev sahibi olamıyorlar.
Yok, evet. Öyle bir şey yok. Sadece ziyaret ediyorlar, birkaç günlerini burada geçiriyorlar. Ondan sonra dinlenmiş, zinde bir şekilde tekrar işlerinin başlarına dönüyorlar.
Efendim, milli parklarımızın aldığı ödüller var mıdır?
Tabii. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki korunan alanlarımızın 43 tanesi uluslararası bir seyahat sitesi tarafından 5 yıldızlı olarak değerlendiriliyor. Mükemmellik sertifikası var. Bunlardan bir tanesi Gölcük Tabiat Parkımız Bolu'da, bir tanesi İstanbul'da Belgrad Ormanı, bir tanesi yine Kapadokya'daki Göreme Tarihi Milli Parkımız. Bunun gibi 43 tane alanımız mükemmellik sertifikasına sahip. Bunun yarısı da biz doğal hayatı iyi koruyoruz diye Mayıs ayının ortasında Avusturya'da European Wildlife Society tarafından Platin Yabanıl Sertifika ödülüne layık görüldü. Küre Dağları Milli Parkımız, Kastamonu ve Bartın illerimizde bulunan bu milli parkımız gerçekten Avrupa'daki en güzel korunan alan, yabani hayatın en güzel yaşandığı bu alan içerisinde köylerimiz de var. Bu köylerle beraber biz buraların korunmasında, gelecek nesillere aktarılmasında.
Evet, aslında bahsettiğim şey oydu az önce.
İlan ettiğimiz alanların içerisinde evet. Köylerimiz var. Bu köylerin de gelişimi için, katkı vermek için biz birçok sosyal projeyi de geliştiriyoruz. Hı hı. Aslında biraz sonra tekrar değiniriz diyerekten ben yeni bir yerleşim alanı oluşturmuyoruz söyledim. Bunların gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılmasının en güzel örneği, en yüksek ödüle sahip bir milli parkımız. Yanı sıra Artvin'de bulunan Camili Biyosfer Rezervimiz 2000 yılından bu tarafa Biyosfer Rezerv olarak Türkiye'nin uluslararası koruma statüsünde değer bulduğu yerler.
Kısa bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek değerli dinleyicilerimiz. Bir Trabzon türküsü dinliyoruz. Bülent Arslan'ın sesinden Anam Ayasın Beni diyor sanatçı.
Ayasın beni öldüm yardı yediye, benden selam söyle yun zavallı Fadime'ye, benden selam söyle yun zavallı Fadime'ye. Gel kollarını sarılacağım sana.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor. Konuğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu. Evet, biraz da genel müdürlüğünüz hakkında konuşalım dilerseniz. Tabiat turizmi var. Tabiat turizmini geliştirmek için genel müdürlüğünüzce ne gibi faaliyetler gerçekleşiyor?
Biraz önce değinmiştik. Korunan alanlarınızda neler yapıyorsunuz? Ziyaretçilerimizin daha rahat edebilmesi için işte krevleri yapıyoruz, seyir terasları yapıyoruz, yürüyüş parkurları oluşturuyoruz, çadırlı karavanlı kamp alanları oluşturuyoruz, günübirlik alanları oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. 81 ilde turizm seferliği başlatıyoruz. Ve doğa turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz diyerekten. Biz bu talimatı aldıktan sonra 81 ilimiz için tabiat turizmi master planlarını oluşturduk. Ve bunun eylem planlarını da hemen akabinde gerçekleştirdik. Türkiye turizmini deniz, kum, güneş algısından çıkartarak yayla turizmi, ekoturizm, fotoğrafçılık gibi tabiatta vakit geçirilebilecek her türlü faaliyeti öngören bir çalışma yaptık. Toplam korunan alanlarımızın tamamında 2044 adet turizm faaliyeti yapılabileceğini öngördük. Bunlar kültür turizmi, doğa, kırsal turizmi, spor turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi ve av turizmi şekliyle değerlendirdik. Buna yönelik de bir mobil uygulama yaptık. Milli Park uygulaması. Bu Android'lerde de Apple'da da rahatlıkla vatandaşlarımızın ulaşabileceği, gideceği yeri, gittiği yerlerde hangi tür faaliyetleri, işte olta balıkçılığı yapılabiliyor mu, çadırlı kamp kurulabiliyor mu, işte yürüyüş parkurları neler, hangi tür ihtiyaçları karşılıyor, bunların hepsi mobil uygulamamızda mevcut. Bunun yanı sıra şimdi yeni bir çalışmamız var. Doğa turizmi bilgi sistemi, bu da mobil uygulama olacak. Gittiği yerlerde nelerle karşılaşabilecek, hangi tür hizmetlerden istifade edebilecek, nerede yemek yiyebileceği, nerede konaklayabileceği, yakınında başka hangi alanların oluştuğuna yönelik güzel bir çalışma. İnşallah önümüzdeki yılda onu hizmete alıp vatandaşlarımızı daha çok korunan alanlardan tabiatla iç içe olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar bize şunu getirdi. Son 2 yılda, 3 yılda ziyaretçi sayımızı 2 kata kadar arttırdı. 2018 yılında 35 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. Sadece Ramazan bayramı tatilinde de 4 milyon 61 bin ziyaretçimiz korunan alanlarımızı ziyaret etti.
Şimdi turizm arttıkça, ziyaretçiler arttıkça vatandaşların aklına şu da gelebilir. Doğanın bakirliği bozulacak diye düşünebilirler. Belki o güzelliği bozulacak diye. Bu konuda neler yapılabilir peki?
Biz sadece korunan alanların içerisinde hizmet vermiyoruz aslında. Sadece ziyaretçilere yönelik bir aktivite içerisinde de değiliz. Genel müdürlüğümüz Türkiye yaban hayatını korunması ve geliştirilmesine yönelik, biyoçeşitliliğin korunması, izlenmesi ve gelecek nesillere aktarılması ve büyük kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetleri de yürütmekte. Yani belki de görünmeyen ve en çok çalıştığımız, zaman harcadığımız alanlarda bunlar. Ziyaretçilerimizi doğal hayatın, doğal hayata zarar vermeyecek şekildeki alanlarda kontrollü bir şekilde kullanımlarını sağlıyoruz. Koruma kullanma dengesini oluşturduğumuz ziyaretçilerin gezebildiği alanlarda oluşturuyoruz. Diğer alanlarda gerçekten çok iyi koruma faaliyetlerimiz var ki bu koruma faaliyetlerimiz neticesinde birçok yabani hayvanda, kuşta yahut bitki çeşitliliğinde artışları da görüyoruz.
Evet, peki korunma çok önemli gerçekten de. Vatandaşlarımızın bilinçli olması da çok önemli bu anlamda. Milli parklarda uyulması gereken kurallar nelerdir?
Yani sadece milli parklarda değil, biz bu tabiatın içerisinde yaşıyoruz. Tabiatın içerisinde yaşadığımız şeyi korumakla mükellefiz. Yani tabiat bizim evimiz. Evimizi nasıl temiz tutmak istiyorsak, evimizin nasıl zarar görmesini istemiyorsak, tabiatı da aynı şekilde korumak, temiz tutmak zorundayız. Gittiğimiz zaman, şu ne kadar güzel bir çiçekmiş, dur bunu kopartayım, defterimin arasına koyayım, demeyeceğiz. Artık hepimizde imkan var. Cep telefonlarımızda son derece güzel fotoğraf makineleri mevcut. Fotoğrafını çekeceğiz. Bunu çok rahatla paylaşabileceğiz sosyal medyadan. Herkese gösterebileceğiz. Bakın burada böyle bir güzellik var diyerekten. Ama yerinde koruyacağız ki o çiçek tohum olsun. Tohumun tekrar toprağa düşürsün. Gelecek yıl daha fazla bir fert olarak orada gözüksün.
Ayrıca endemik bitki de olabilir bu.
Tabii
bitki belki.
Tabii bu bitkiler endemik de olabilir. Bunların zarar görmesi Türkiye'nin biyoçeşitliliğini geriletecek demektir ki bunların hiç olmaması lazım. İşte bir yaban hayatını ürkütmememiz lazım. Yani bir kuş yuvası gördük, çıkayım ben bu kuş yuvasına yakından bakayım dediğimiz zaman, yani hayvanlarda şöyle bir özellik var, insan kokusunu yavruya sindirdiğimiz zaman, elimizle oynadığımız zaman anne onu artık kabul etmiyor. O yüzden onlara elimizi sürmememiz lazım. Uzaktan seyretmemiz, uzaktan görüntülememiz daha doğru olan, vatandaşlarımızın bunu yapması lazım. Kirletmemesi lazım. Yani sadece insanoğlunun ziyaret ettiği alanlar değil, burada çok ciddi manada yaban hayatı yaşıyor. Her kirlilik yaban hayatına zarar veriyor. Oradaki bitkilere zarar veriyor, kuşlara zarar veriyor. Dolayısıyla getirdiği malzemenin çöpünü de yanında götürmesi, yanında götürmüyorsa oluşturulmuş çöp toplama noktalarına bırakmalarını biz istiyoruz vatandaşlarımızdan ki hem geldiklerinde daha temiz bir çevreyle karşılaşsınlar hem de orada bulunan yaban hayatını korusunlar.
Peki insanlar gelince yaban hayatında bir değişiklik görüldü mü, görülüyor mu?
Tabii yaban hayatı çekiliyor. İnsanların olduğu yerde çok değil yaban mi? Hayatı olmuyor. Ama insanlar çekildikten sonra tekrar o alanlara geliyorlar, geziyorlar. O alanda bulunuyorlar, birçok fotokapan görüntüsü. Biz tabii yaban hayatını izlerken birçok noktaya fotokapan koyuyoruz.
Fotokapan nedir?
Fotokapan harekete duyarlı gizlenmiş fotoğraf makineleri, öyle diyelim. Bunlar bir aylık üzerinde enerjilerini taşıyabilecek şekilde hazırlanmış ve çeşitli noktalara koyuyoruz biz. Hem korunan alanlarımızın içerisinde var korumayı daha etkin hale getirebilmek için. Hem de yaban hayatı geliştirme sahalarımızda yahut yaban hayatının gözlenmesine ihtiyaç duyduğumuz ya da kaçakçılığı önlemeye çalıştığımız noktalarda Jandarma Genel Komutanlığımızdan da beraber yaptığımız bir çalışma. Bunlar harekete duyarlı, ısıya duyarlı olarak iki şekilde hareketi gördüğü, ısıyı gördüğü zaman çalışıyor, fotoğraflıyor. Sonra biz bunları alarak burada ne tür faaliyetler var, onları görebiliyoruz. Hem yaban hayvanı hareketlerini görebiliyoruz, hem de yaban hayatını etki eden ya da zarar vermeye çalışan insanların faaliyetlerini görüyoruz. Görünce onları cezalandırıyoruz.
Cezaları da var tabii
evet.
ki. Peki endemik bitkiler olsun gerek orada yaşayan hayvanlar olsun, bu alanda çalışmalar yapılıyor mu? Onların türlerini ayırmak için Türkiye'deki endemik bitkilerin genel bir yapısını ortaya çıkartmak için.
2014 yılında Türkiye biyoçeşitliliğini ortaya koymak için bir proje başlattık. 81 ilimizde bu proje kapsamında çalışmalarımızı yürüttük ve 74 ilimizde tamamladık. 2019 yılı sonu itibariyle de 81 ilimizde tamamlayacağız. Yaptığımız bu çalışma neticesinde 13.000'in üzerinde canlı varlığın tespitini yaptık. Noktasal verileriyle her birinin koordinatları alınarak. Hem bitki türlerinde hem hayvan türlerinde. Yeni birçok bitki türü keşfinde bulunduk. Bunları kayıt altına aldık. İzlenmesi gereken habitatları, yaşam alanlarını ve türleri içinde eylem planları oluşturarak bunların her yıl izlemelerini de üniversitelerimiz işbirliğiyle yürütüyoruz. Bu çalışmada da biz 500'ün üzerinde akademik personelle bu çalışmaları yürüttük. Her biri konusunda uzman, en az doktora dereceli öğretim görevlileriydi bunlar.
Evet, yurt içinden turizm, tabiat turizmi çok gelişti dediniz.
Evet.
Bu sene bayramda 4 milyon kişi geldi
evet.
bayram tatilinde. Peki yurt dışından katılımlar, yurt dışından ziyaretler nasıl?
Tabii bizim sadece milli parklarımız yurt içindeki insanlara hizmet vermiyor. Beydağları Sahil Milli Parkı Antalya'da. İçerisinde bulunan arkeolojik değerleriyle, kültürel değerleriyle ve turizm değeriyle çok ciddi manada bir ziyaretçi potansiyeline sahip ki biz Beydağları'nda bulunan ziyaretçilerimizi bu rakımın içerisine dahil etmedik. Otellerimizde konaklayan Kemer'den, Antalya'dan başlayıp Kemer'in güneyine doğru giden hatta Beydağlar Sahil Milli Parkımız. Buraya gelen ziyaretçilerin ekseriyeti yabancı ziyaretçilerimiz ve bunların her biri bizim alanlarımızdan faydalanıyorlar, geziyorlar. Bu alanlarla ilgili çeşitli şekilde faydalanıyorlar. Zaten biraz önce değindim. Yani bir yabancı seyahat sitesinde 43 evet, alanımızın mükemmellik sertifikasına sahip olması bu alanların ciddi manada da yabancı ziyaretçi aldığının göstergesi. Göreme Tarihi Milli Parkı hakeza bunlardan bir tanesi. Yine biraz önce değindim. Beydağları Sahil Milli Parkı, Marmaris Milli Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Uludağ Milli Parkı yerli kadar yabancı ziyaretçiyi alan yerler.
Evet. Efendim programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Peki genel müdürlüğünüzün başka faaliyet alanları var mıdır? Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Genel müdürlüğümüz Türkiye'nin her yerinde çalışıyor. Her dokunduğunuz bir tabii varlıkta bizimle ilgili mutlaka bir şey vardır. Yani biz uçandan da sorumluyuz. Tabiatta sadece duran bitkiden de sorumluyuz. Dolayısıyla yaban hayatının geliştirilmesiyle ilgili, biyoçeşitliğin korunması ve geliştirilmesi, gelecek nesilleriyle bırakılmasıyla ilgili ve korunan alanlarımızdaki değerlerimizi ileriye taşıyabilmek için biz var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz inşallah.
Bizler de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geliyoruz. Konuğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Yusuf Kandızoğlu'ydu. Bize degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sizleri güzel bir müzikle uğurluyoruz. Ahmet Günday seslendiriyor. Al yazmam dalda kaldı. Şimdilik hoşçakalın. Thank you. değerleriyle Türkiye.